You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Her gün dünya çapında binlerce kişi kayboluyor. Peki geride kalanları ne oluyor? Hasan Nohanović, babası, annesi ve abisi Srebrenica soykırımında öldürüldüğünde 27 yaşındaydı. 1990 Temmuz'uydu ve Bosna Savaşı 4 yıldır Balkanları kasıp kavuruyordu. Nohanović'in ailesi daha önceden kaçmak zorunda kalmıştı. 1993'te Birleşmiş Milletler'in güvenli olduğunu açıkladığı Srebrenica'ya yerleştiler.
We continued to live in Srebrenica and the villages around this town for the next 2 years, believing that we were going to be protected, you know, if the Serbs launch their attack again. However, when the Serbs...
Sırplara karşı güvende olduğumuzu düşünerek Srebrenica ve çevresindeki köylerde 2 yıl yaşadık diyor. Ancak 1995'te Sırplar saldırınca Birleşmiş Milletler hiçbir şey yapmadı diye de ekliyor. Sırplar saldırınca Nohanović ve ailesi Birleşmiş Milletler'in Hollanda Birliği'nin kampına sığınmış. Ancak Sırplar bir sonraki gün kampa gelmiş. Hollandalı askerlerin tüm boşnaklara kampı terk edin dediğini söylüyor.
They walked out, you know, directly to the hands of the Serb soldiers who were waiting for them at the gate, at the main gate of the Dutch battalion.
Doğrudan Sırp askerlerin eline gittiler. Kampın girişinde onları bekliyorlardı. Bu ailemi son görüşüm oldu diyor. Nohanović, Hollandalı askerlere tercümanlık yaptığı için kurtulmuş. Sırplar kentteki 8 bin kadar Boşnağı öldürdü. Bunlar arasında babası, annesi ve abisi de vardı.
They separated men and boys from women and young children.
Erkekleri kadın ve çocuklardan ayırdılar diyen Nohanović, kadın ve çocukları otobüs ve trenlerle Bosna'nın merkezine yolladıklarını, erkeklerle erkek çocuklarını da öldürdüklerini söylüyor. Royal Melbourne Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör Haris Halilović, bu tür hikayelerin düşünülenden daha sık yaşandığını söylüyor.
Every war creates a big mess and it does literally...
Her savaşın büyük bir karmaşa yarattığını ve insanları birbirinden ayırdığını söyleyen profesör, insanların kayıtsız bir şekilde hapislere konduğunu ve her tarafa kaçıştığını belirtiyor. Çatışma ve saldırılardan kaçanlar en fazla kaybolma riskine sahip kişiler. Özellikle de Orta Doğu'daki savaşlardan kaçanlar risk altında. Bu insanların güvende olmak için Avrupa'ya kaçmaya çalıştığını, bazılarının da yolda boğulduğunu, binlercesinden de bir daha haber alınamadığını söylüyor. Binlercesi de eğreti mezarlara gömülüyor diyor. Uluslararası Kayıp İnsanlar Komisyonu 1996'da kuruldu. En başta amacı Bosna Savaşı'nda kaybolan yaklaşık 40 bin kişiyi bulmaktı. Profesör Halilović, komisyonun DNA teknolojisini kullanarak çığır açtığını, 1998'de geliştirilen tekniğin artık doğal felaketler ve terörist saldırılar sonrasında kurbanların kimliklerini tespit etmekte kullanıldığını söylüyor.
DNA from the exhumed human remains would be then matched against the blood samples that is DNA from family members.
Topraktan çıkarılan kemiklerdeki DNA'nın aile üyelerinden alınan kan örnekleriyle eşleştirildiğini, bu sayede bilimsel olarak kurbanların kimliğinin tespit edilebildiğini söylüyor. Nohanović'in babası, annesi ve abisinin cesetleri de bu teknoloji sayesinde tespit edilmiş. Ancak onların gömüldüğü toplu mezarı bulmak yıllar almış.
My father's remains were identified 10 years after he was killed.
Babasından kalan kalıntıların öldürülmesinden 10 yıl, abisi ve annesinden kalanların da 15 yıl sonra tespit edildiğini söylüyor. Bu süre içinde de sürekli nerede olduklarını bulmaya çalışmış.
It is really hard to describe how it feels when someone is missing. You don't know what happened.
Kendinize yakın birinin kaybolmasını çok farklı bir duygu olarak tarif ediyor. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Elinizde hiçbir bilgi yok. Tamam öldü deseniz bile cesetleri nerede diye konuşuyor. Sarah Wayland, Sydney Üniversitesi'nden davranış sağlığı ve sosyal bilimler eğitmeni. Eskiden travma danışmanlığı yapmış. Avustralya'da kaybolma oranının savaş ortamlarından çok daha düşük olduğunu söylüyor. Ancak geride kalanlar için duygusal ve sağlık sonuçları benzer.
The families that I've worked with talk about that complexity between hopefulness and hopelessness.
Danışmanlık yaptığı ailelerde umut ve umutsuzluğu beraber aynı anda gördüğünü, kayıp insanın bir gün geri geleceğine inançla beraber bu inancı destekleyecek hiçbir şeyin olmamasının verdiği yükten bahsediyor. Bazen de gerçeği kabul etmeleri yönünde toplumun baskısına maruz kaldıklarını ancak günün sonunda iki yönde de hiçbir delil olmayınca tamamen ümidi bırakmanın da zor olduğunu belirtiyor. Bu karmaşık duyguların 10 yıllar boyunca sürebildiğini de sözlerine ekliyor. Bu, bildiğimiz türde bir deneyim değil diyor. Normalde bir ölümden sonra birkaç yılın çok zor geçtiğini ama kişinin geri dönmeyeceğini bildiğinizi söylüyor. Ancak kayıplar için bunun tam tersi bir süreç söz konusu. Kişinin hiçbir şekilde geri dönmeyeceğini bilemiyorsunuz. Bir yandan hayatınızı devam ettirmeye çalışırken, bir yandan da belki bir gün gelir diyorsunuz diye konuşuyor. Haris Halilovic ise, kayıp kişiden kalıntılar bulunup, resmen gömülünce geride kalanlar için bir rahatlama olduğunu söylüyor.
There would be still many unanswered questions, including those who were the perpetrators. How did the last minutes look like for someone loved ones? Did they suffer? So all these questions remain unresolved and in many cases the perpetrators wouldn't.
Daha cevaplanmayan çok sayıda soru var diyor. Kimler yaptı? Son dakikaları nasıldı? Acı çektiler mi gibi. Geçen zaman yüzünden failleri suçlamanın zor olduğunu da belirtiyor. Ancak Hasan Nohanovic bu soruların cevaplarını bulmak konusunda kararlı. Yardıma ihtiyacınız varsa veya yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz biri varsa 13-11-14'ten Lifeline'ı arayın.
sbs.com.au